Artisan Podcast.
Türkiye'nin dünya çapındaki gururu, olimpiyat şampiyonunu yetiştiren antrenörümüz Metin Gazoz ile başladığımız podcast serimize 4. bölümle devam ediyoruz. Genç yaşta başladığı sporculuk yolculuğunda azim ve disiplinle başarıya ulaşan Metin Hoca sadece okçulukta değil, hayata dair de hepimize ilham verecek paylaşımlarda bulunuyor. Henüz katılmadıysanız kendisinin eğitimlerine katılmanızı şiddetle tavsiye ederim. Hadi hep birlikte bu ilham dolu yolculuğa çıkalım. Hocam, tekrar merhaba. Yeni bölümümüzde ana başlığımız zihinsel dayanıklılık.
Merhaba.
Sporcuların stresle başa çıkabilmeleri ve zorluklar karşısında dayanıklı kalabilmeleri için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz diye sohbetimizi başlatmak istiyorum.
Öncelikle zihinsel dayanıklılığı sağlayabilmek için sağlam kafa sağlam vücutta bulunur atasözünden yola çıkarak. Bugün işte birçok ülkenin özel silahlı kuvvetlerinin eğitimlerinde hep görüyoruz, işte Rambo'nun eğitimlerinde bedeni yoran, kas dayanıklılığını arttırmak için öncelikle onu yormak gerekiyor. Çünkü kaslarımızı çalıştıran hormonlar düşüncelerimiz, aslında zihnimiz. Yani düşünce yapımızın sonucunda kaslarımız hareket ediyor. Elimizi kaldırmayı düşünüyorsak önce düşünmemiz gerekiyor. Dururken elimiz ayak. Hani istemsiz çalışan kalp kasının dışında diğer birçok kasımız aslında istemli kaslardır. Şimdi işe oradan başlayalım. Haliyle bedensel direnci arttırdıkça zihinsel direnç artıyor. Öncelikle siz uzun koşular, o kası yoracak, o sizi yeter artık bırakıyorum, nalet olsun diyecek seviyeye kadar zorlamanız gerekiyor aslında. Ama bu tabii sakatlığı neden olacak şekilde değil. Bunu birçok spor dalında farklı metotlar, farklı çalışma metotları, antrenman programları var ama tabii ki bunun özünde öncelikle sizin zihin yapınız, yani düşünce yapınız belirliyor. Eğer ki bir dünya şampiyonu, bir olimpiyat şampiyonu olacağım diyorsanız veya mesleğinizde başarılı olacağım diyorsanız öncelikle fiziki bir eylem gerekiyor. Nedir? Bir eğitimciyseniz işte sabah erkenden kalkmanız, okula gitmeniz veya bununla ilgili çalışma yapmanız gerekiyor. Sporcuda biz bunu öncelikle kas gelişimi olarak sağlıyoruz. Mesela metelerin eğitiminde ben hep onu örnek veriyorum. İnsanların en değerli varlıkları çocukları. Havalar soğudu mu, kış geldi mi işte montlarını giydiriyoruz. Atkılarını takıyoruz, eldivenlerini takıyoruz. Ve onları o soğuk havaya öyle çıkartıyoruz. Kar yağdı dışarıya, sokağa öyle çıkar. Ayaklarında botları falan. Ama İşte biz ne yapıyoruz? Metelerin yoğun idmanlarının sonunda kas yapısını geliştirebilmesi için, o vücutta birikmiş laktik asidi atabilmesi için bir kulaklık takıyorlar, bir çizme, bir eldiven giyiyor. Sade mayoyla. -85 derece olan bir odaya giriyor önce. 30 saniye, evet. Ondan sonra bir 30 saniye orada kalıyor. Ondan sonra yan odaya geçiyor. -85 derece. Bir 30 saniye orada. Ondan sonra 3. odaya geçiyor. -110 derece. Ne yapıyoruz biz buna? Bilimsel, hani bunu çocuğu öldürecek hale getirmiyoruz tabii ki de. O kadar aşırı bir derecede bir soğuğa maruz kalınca anlık kaslar, el ve ayaklar büzüşerek aslında kendini sıkarak bütün kanı yaşam organı dediğimiz core bölgesi dediğimiz işte iç organlara topluyor. Ve kaslarda bir sakatlık varsa, bir yırtık falan varsa kalp sadece oraya kan, enerji, besin gönderiyor. Hem bir vücudu toplama işlemi sağlıyor. O kan dolaşımı içerisinde takılıp kalan, tam böyle temizlenemeyen, karaciğere gelemeyen kanlar, efendim laktik asitli şeylerdi. Onlar aslında biz bu yaklaşık işte aynı şekilde de geri geliyor. Hani 100-85 derece kademeli olarak, 110-85 şeklinde kademeli olarak odadan çıkartıyoruz. Ve bunu hani bilinçli bir şekilde yapıyoruz. İşte bu bilgidir. Bu bilgiyle birlikte bunu öğrenmişiz. Burada ne yapıyoruz? Tıp bilimiyle birlikte entegre ediyoruz spora. Tıp bilimindeki gelişimi spor biliminde ne istiyorsak birleştiriyoruz. Şimdi bilimsel olarak geliyorum bakın. Bunu yaparken o soğuğa maruz kaldığında beyin öncelikle yaşam içgüdülerini ortaya sokuyor. Ondan sonra siz bunu atlattıktan sonra, bu soğukları bunları çektikten sonra sabahın 5.30'da antrenmanlar başlıyor. Sizin direncinizin, psikolojik direncinizin kırılacağı şeyler artık yeter diyorsunuz. Yani tamam diyorsun, ben bırakıyorum diyorsun. İşte bu bırakıyorum kelimesini ne kadar geç söyletirseniz sporcuya...
Söyleniyor.
Tabii ki söyleniyor ama bunu söylerken de eyleme devam etmesini istiyoruz aslında.
Çok güzel.
Tabii ki sporcu yoruluyor, bıkıyor, bitkinlik yaşıyor ama iflas etmeden İyi bir antrenör, iyi bir ekibiniz varsa, iyi bir teknik kadronuz varsa, işte bu isyanın bir tık öncesinde bunu tespit edip planlı programlı şekilde orada hemen gerekli tedbirleri uygulayıp ölümü gösterip sıtmaya razı ediyor sporcuyu.
Ben de şeyi seviyorum. Açık söyleyeyim. Sınırları zorlamak. Yani sınırları sonuna kadar zorlamak olarak algıladım.
Çünkü yarışmalarda direnç ve psikolojik savaş çok fazla. Hani biz televizyonda seyrediyoruz. Evet, Mete çıkıyor, işte okunu atıyor, gülüyor. Rakiplerimizin hani okçuluk camiası, dünya okçuluk camiasındaki evet, yeni bir bakış getirdi Mete olaya. Mete diyor ki final sahası benim oyun alanım diyor. Bir oyun olarak bakıyor. Ben burada gülmek, eğlenmek zorundayım. Benim burada fiziksel olarak yapabildiğim, yaptığım antrenman kadar eylem ortaya koyabilirim diyor. Atabileceğim okumun ortalaması belli. Rakibime benim psikolojik olarak bir baskı uygulamam gerekiyor. Mesela 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin hatta o yılında dünya sıralamasında birinci olan sporcusunun psikoloğu işte tribünlerde bağırıyor. İşte hadi işte şöyle atmıştık, böyle çalışmıştık. Yüksek sesle, normalde okçulukta öyle bağırılmaz. Kendi sporcusunu motive ediyor. Aslında farkında olmadan Mete'yi motive etti. Mete öyle yap, hani bağırınca Mete baba dedi, ne yap, hani ne yapabilirim? Öyle bağırırken sporcusuna bakıyor diyor. Sporcu işte 10 atıyor diyor veya 9 atıyor, sarı atıyor. Sonra kaldırıp göz göze geliyoruz diyor. Ben gülüyorum diyor. Dönüyorum diyor. 10 atıyorum, dönüyorum. Bir daha gülüyorum
iyi,
diyor. Kadın önce sustu diyor. Yani çünkü Mete'yi hırslandırdı. Mesela dünya spor psikolojisi olarak baktığımız o meslekte kayıtlara geçti. Yani kendi sporcusunu motive edeyim derken aslında rakibi motive etti. Yani bu bence çok önemli bir konu.
Kesinlikle.
Yani burada o direnci göstermesi gerekiyor. Yani 3 saniyelik, hani mesela İtalyanlı atarken 150-160 nabız. Yani sizin böyle nefes nefese koşmanız gerekiyor. O nabızda kalbiniz böyle boğazınızda atıyor. Ama hiç kıpırdamadan duracaksınız. İşte bunlar o kasları, sonuçta kası kullanıyorsunuz bu eylemleri yapmak için. Bu kaslarda sizin düşünce yapınızdan geliyor. Hani sizin fikirlerinizden o kaslar çalışıyor. Siz o direnci göstermek için altında onu simüle etmeniz gerekiyor. O zor anı, o nabızı. Şimdi durup dururken kalbiniz niye 150-160 atsın? O nabızı yükseltmek için koşmak zorundasınız. Bunu kontrol altına almak için, işte bunu simüle etmek için işte bazen 6 derecelik soğuk sulara giriyor. Mesela o buzdan daha çok etkili. Mesela soğuk su vücuttaki şeyi daha erken çekiyor, ısıyı daha fazla etki yaratıyor mesela. Buza girse, o soğuk odaya girdiği kadar orada etkilenmiyor. Havuz daha etkili oluyor. Öyle diyor Mete en azından. Ben giremiyorum da. Hayır, girmedim, denemedim de. Hani bilmiyorum, hani cesareti bile gösteremedim. Bir kere bakın, bunu bir söylerken bile bakın. Hani ben o cesareti gösteremedim diyorum.
Doğru.
Şimdi bunlar işte göze almanız çok önemli. Burada neyi göze aldığınız, neyi feda ettiğiniz burada çok önemli. Tabii buradaki bu psikolojik zirveye ulaşmak için o bir okta, bir saniyede bir ömrünüz. Yani Mete 3 yaşından beri ok atıyor diyorum. 5 yaşından beri, 3 yaşından beri yay çekiyor, 5 yaşından beri ok atıyor. 9 yaşından beri yarışmalara katılıyor. İşte 8. sınıftayken milli takıma girmiş, derece elde etmiş, yani birçok şeyi almış. Bunlar bir koruması gerekiyor. Devam ettirmesi gerekiyor ve bunu yaşaması gerekiyor. İşte hep aynı şeyi söylüyorum. Yaşadığınız sürece bunlar aslında doğal bir süreç oluyor. Yaşayın. Başarıyı yaşayın. Yani başarı, bir şey yaptım ben başarılı olacağım. Hayır, ben başarılı olmak için yapmıyorum. Ben yaşıyorum bunu. Yaşarken işimi iyi yapıyorum.
Aslında bu farkındalık da başarıyı tekrar geçiriyor.
Bilimsel
bir
ismi farkındalık.
Bir önceki bölümde de söylediğimiz gibi aslında şükretmekle de farkında olmak da birbirine örtüşen ve başarıya giden yolda aynı etkiyi yapıyor diye düşünüyorum. Şimdi sizin söylediklerinizden çıkarımım bu oldu.
Kesinlikle. Hani burada hep konuşuyoruz hocam. İş dünyasında nedir? İşte iş hayatında. Bu iş hayatın kime göre iş hayatı? Bir doktorun iş hayatı mı? Bir öğretmenin iş hayatı mı?
Tabii.
Şimdi bir öğretmenin iş hayatı düşünün. 50 tane çocuk. Bizde 2 tane var evde diyelim. 2 tanesiyle baş edemiyoruz. Okula gönderiyoruz.
Tabii.
Yani tatiller bitse de şu çocuklara okula göndersek diye dört gözle bakıyor anne babalar. Hatta videolarını izliyoruz.
Doğru.
Hani yeter artık, hani şu okullar açılsın diyoruz. 50 tane çocukla baş edebilecek psikolojiye sahip bireylerle biz öğretmen diyoruz aslında. Ha, diyoruz ki bunu da zoraki yapmıyoruz. Bakın hani bu İş tanımında bu, öğretmen bu. Bu saatte gelir, sabah kalktın. Hani İtalya'da gittik, Fransa'da gittik, sabah sahaya gidiyoruz. Sabahın körü bildiğiniz karanlık. Ha, bütün çocuklar okul dışarıda, dedim ne oldu? Saate baktım, okul saat. Yani biz Türkiye'de eleştiriyoruz ama yurt dışında da öyle gidiliyor. Senenin belli dönemi. Çünkü kış dönemi, yapacak bir şey yok. Güneş öyle doğuyor. Haliyle öyle gidiliyor. O fedakarlığı gösteriyorsan, o çabayı gösteriyorsan zaten ödülünü alıyorsun. Ama bu dediğim gibi iş hayatındaki konsantrasyon, zorluk. Şimdi doktor diyoruz, evet. Ama yani sabahın köründe kalkıyor, geliyor, bir başlıyor. İşte hastalanıp hastaneye gittiğimizde aslında farkına varıyoruz. Yatağımızda yatarken o koşuşturmayı hemşire aslında hemşire odasında oturmuyor. Adı hemşire odası da bir çıkıyor damar yolu açmaya, serum takmaya. Tam yaptım, açtım derken hadi doktor heyeti geliyor. Birinci doktor heyeti geliyor. O anlatılıyor. Ondan sonra nöbet değiş öteki doktorlar geliyor. Aslında iş yoğunluğu, hazır olda bekleyişi, bir sürü zorlukları var. Bunlarla mı baş edebilecek bir direnç gösteremiyorsan kendinde, ona hazırlamadıysan kendini. Ha biz ne yapıyoruz? İşte staj diyoruz. Hani bir git gör. Evet. Hani bir iş hayatını gör. Bak oğlum, kızım bu işe gireceksin ama bunun öncelikleri bu. Bak bunları yapabilecek misin sen? Bu damar yolunu açtığında sana kızacak bu hasta. Ama canı yandığı için bu sözü söyleyecek. Seni kırmak için demeyecek. Bunu sen yok sayabilecek misin? Veyahut da işte burada ameliyathanede %100 başarılı ameliyatlar olmuyor. Cerrah sonuçta onun elinde olan bir şey olsa da herkes yaşatsa. Bazen de ilahi takdir, yani olmuyor. Ha bu üzüntüyü dışarıdaki bekleyene anlatabilecek misin? O psikolojiyi kaldırabilecek misin? Mesela üniversite takımlarım var, tıp okuyan öğrencilerim var. Hangi branşı ne yapacaksın? Ne doktor olacaksın diyorum. Geldim 52 yaşına. Hani siz doktor olana kadar biz yaşları hastalıklarımız başlayınca yatırım yapıyorum da gençlere. Diyorum hani ne, hangi branşı seçeceksin? Daha hocam belli değil dedi. Dedim cerrah olsan ya ben dedi hocam onu yapamam dedi. Niye dedim? Ya psikolojim o kadar ben dirençli değilim dedi. Yani cerrah sonuçta ameliyata giriyoruz. Her zaman %100 başarı elde edemiyoruz. Hani ben onu kaldıramayabilirim diye düşündüm. Kan görmekle alakası yok. Hani kan görebiliyorum. Onlarda sıkıntım yok ama dedi. Başarısız olduğumda bunu anlatabileceğimi düşünmüyorum dedi. Dedim vay be, hiç öyle bakmamıştım bu olaya. Hani doktorlarımız iyi kazanıyor diyoruz ya. Hani cerrah, hani dizilerde de seyrediyoruz. He. İş öyle değil aslında. Bakın orada bile paranın önemi yok. Orada bile duyguların önemi var. Yani orada mesela çocuk doktor olacağım diyen var. Bakıyorum kulüpteki hep ufak çocuklarla ilgileniyor. Ona bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bak evet, mesleğini aslında sen kendi duygularınla seçiyorsun. Bu duygularını biz yönetmeye öğretiyoruz. Öncelikle işte kamplar alıyoruz. 15 yaş altı kamplarımız var. U15 dediğimiz sporcularımızı önce kamp ortamına alıyoruz. Sabah işte 6'da koşulara çıkar. Yürüyüşlere, önce koşudan ziyade yürüyüş yaptırıyoruz. Ondan sonra günü ilerleyen saatte hafif koşulara başlatıyoruz. Kimisi yapamıyor. Yani ben bunu yapamam diyor. Ben bu koşuları yapamam diyor. İşte ben bu saatte kalkmam diyor. Böyle yaşayamam diyor. Yani iyi bir okçu olabilir ama böyle bir tercih yapmak istemiyor. Bunu da biz de zorlayamayız. Evet. Haliyle işte bunları biz önden eletiyoruz. Yavaş yavaş ondan sonra yurt dışı yarışmaları başlıyor. Grand Prix'ler başlıyor. Bu ciddiyeti ve sorumluluğu gösteremeyecekse bunu sportif yaşantıda, bu hemen hemen bütün spor branşları için aynı. Boksör için de aynı. Düşünsene de bir boksörü. Yani ben vurayım ama bana kimse vurmasın. Hani benim canım yanmasın. Olimpiyat dönüşü, işte tekvandoda şampiyon olan kızımızın her kolları böyle morarmış da fondöten sürmüş ama hocam diyor bu geçmiş hali, 20 gün geçti diyor üstünden diyor. Yani yarışmadan sonra hani röportaj verirken hani kıyafetin içinde gözükmüyordu ama mosmor diye her yerim. Hani biz böyle hani ya dedim kızım böyle dur, seyrediyoruz seni. Hani hazır fırsat, şurada bir tane vursa eli ayağı kaldıracak gücü kalmıyor insanların. O yüzden bunu yani seyrederken televizyonda çok büyük bir inanç var. Çok büyük bir özveri var. Bunu sağlamak için de işte bunun ön hazırlıkları aslında simüle ediyoruz.
Tabii.
Yani o hayatı, o başarıyı simüle ediyoruz. Bunu göze alan, evet ben bunu yaparım diyenler ve devam edenler, bu disiplini, bu disiplinli yaşantıyı, bu hırslı, bu azimli yaşantıyı sürdürenler aslında o üst seviyeye çıkıyor. Yani bugün çalışanın 7-24 değil. Ben mesela şu anda 7-24 çalışıyorum. Evet. Der ki hocam şu saat, diyorum yani akşam 8'de beni aradınız, açmayacak mıyım telefonu? Tabii ki açacağım, yani benim görevim bu. Gece 2'de aradın, yani bir derdin var ki beni arıyorsun. 2'de niye aransın insan? Demek ki bana ihtiyacın var. Ben olaya böyle bakıyorum. Ama bir çalışan olsaydım sabah 8, akşam 5. 5'ten sonra beni niye arasınlar? Ben işimi yapmışım, etmişim, bilgisayarımı da kapatmışım, dosyamı da, mailimi de atmışım. Bitti. O çalışan oluyor. Ama saat 6'da, 7'de, 8'de arandığında hiç dertlenmeden o maile bakabiliyorsan, o gece 12'de toplantılara katılabiliyorsan, işte bu seni daha üst seviyelere, daha yönetici konumuna taşıyor aslında. O motivasyonu sürdüren bu oluyor. Siz onu yaşamayı seviyorsunuz.
Bir de tabii ne olursa olsun bir iş-yaşam dengesini sağlıyorsunuz. Farklı esnek saatler diyoruz. Aslında sizin söylediğinizde esnek saatlere geliyor. Sonuçta kendinize bir zaman da ayırıyorsunuz, ayırdığınızı düşünüyorum. Yoksa sadece çalışarak sonsuz saatlerde tabii insanı yıpratır bir süre sonra.
Ya orada şöyle, yani ben kendim için söyleyeyim. Yani dinlenirken başka bir iş yaparak dinleniyorum. Yani Metin Hoca benim taktiğim o. Yani şimdi çocuklara anlatıyorum. Çocuklar mola veriyor sporcu. Yine bir sürü antrenörle çalıştım. Şimdi ara bir dinlenme veriyoruz 10 dakika. Antrenörüm de oturuyor diyor. Sen niye oturuyorsun diyorum. Mola diyor. Sana mola değil, sporcuya mola. Yani ok atan sporcu. Yorulan o. Sen de yoruldun. Sen de oturacaksın. İşte kirişini tamir edeceksin. Okunu tüyleyeceksin. Veyahut da oturup çocukla sohbet edeceksin. Onun okul hayatını soracaksın. Ev yaşantısını soracaksın. Sınavlarını konuşacaksın. Yani onun sorunlarını çözmeye veyahut da bir sorunu var mı işin psikolojik kısmına gireceksin. Ama hep çalışacaksın. Hani ben mesela kiriş yapıyorum. O çocukların arkasındayım. Yoruldum. Tamam mola veriyoruz. Hadi gidiyorum. Oturuyorum. Alıyorum bir kahve. Hadi oklarımı tüylemeye başlıyorum. Onları tüylerken çünkü bambaşka bir şey düşünüyorum. Düşünme esnasında aslında başka bir şeye odaklandığım için beni yoran diğer odaklandığım konu dinleniyor.
Çok.
Ha ben bakıyorum süre bitmiş, çayım da bitmiş, kahvem de bitmiş. Hadi geçiyorum yeniden öteki işin başına. O arada aslında bu Japon felsefesi de bu işin içinde var. Her gün yapmak istediğin işe 10 ya da 15 dakika ayırıyorsun. Farkında olmadan her işe odaklanmış oluyorsun ama tabii ağırlık olarak, gündem olarak hani bazı şeyleri günde 15 dakika ayırmış oluyorsun ki normal işinin dışında. Bu arada işler aslında yavaş yavaş olmuş oluyor. Evdeki evin erkeği şu anda, evde bizi dinleyen işte anneler, bayanlar, kadınlarımız, eşler. Efendim şu dolabın işte kulbunu yapmadı. 5 aydır duruyor. İşte hallederiz, yaparız. Hani ev erkekler için hep derler ya. Heh. Aslında her gün bir tane kulbu yapsak.
Değil mi?
Tamam bir ay sonra bitecek ama en azından bir ay sonra bitme ihtimali var. Yani o bile güzel bir şey.
Hocam şey var. İlk motivasyonu yakalamak. Hani yılmazlığı, zihinsel dayanıklılığı yakalıyoruz ama o noktaya gelmek için de ilk bir başlangıç yapmak gerekiyor. O ilk motivasyonu oluşturmak gerekiyor. İlk bölümümüzde konuştuğumuz gibi, sizin verdiğiniz öneriler gibi ve bütün hayatımıza yansıtacağımız gibi o motivasyonu oluşturmak gerekiyor. Ama onu oluşturmak için de bir altyapı, bir kültür, bir ortam oluşturmak gerekiyor. Hepsi birbiriyle ilintili, kelebek etkisi yaratan konular. Ne mutlu ki siz okçuluk camiasında bu kültürü oluşturmuşsunuz. Kelebek etkisini 40 yıl öncesinde başlatmışsınız. Bugün hem milli takımlarda, normal ve paralimpik sporcularda gururla sonuçları takip ediyoruz ve gelecek yılları da dört gözle merakla bekliyoruz. Ellerinize, emeklerinize sağlık diyoruz.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Artisan Podcast.